küçük bir zeyl. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kadir-i Alim ve Sani-i Hakim kanuniyet şeklindeki adatının gösterdiği nizam ve intizamla bu Kadir-i Alim'e bakıyor. Her şeyi bilen, bildiğini kudret perspektifinden yaratan Allah. Sani Hakim bu yaratma esnasında sanat sergileyip sanat koyup onu hikmete göre tanzim eden Allah. İkisi ayrı ayrıdır. Biri kanuna, kaideye, kurala, nizama, intizama bakar. Diğeri iradeye bakar, ihtiyara bakar, tercihe bakar. İkisinde de Cenab-ı Hak görünür. Bakın bu paragrafı okuyayım, biraz uzundur, sonra tahliline geçeceğiz. Kadir-i Alim ve Sani-i Hakim kanuniyet şeklindeki adatının gösterdiği nizam ve intizamla kudretini ve hikmetini ve hiçbir tesadüf işine karışmadığını izhar ettiği gibi şuzuzat-ı kanuniye ile adetinin harikalarıyla tegayyurat-ı suriye ile teşahhusatın ihtilafıyla zuhur ve nüzul zamanının tebeddülüyle meşiyetini, iradetini, faili muhtar olduğunu ve ihtiyarını ve hiçbir kayıt altında olmadığını izhar edip yeknesak perdesini yırtarak ve her şey her anda, her şeyinde, her şeyinde ona muhtaç ve rububiyetine münkad olduğunu ilam etmekle gafleti dağıtıp ins ve cinnin nazarlarını esbaptan müsebbibül esbaba çevirir. Kur'an'ın beyanatı şu esasa bakıyor. Bir daha alalım. Kadir-i Alim ve Sani-i Hakim kanuniyet şeklindeki adatının gösterdiği nizam ve intizamla Cenab-ı Hakk'ın bir tecellisi kanunlar şeklindedir. Bir şeyin kanuni olabilmesi için nizam ve intizama tabi olması lazımdır. Kanuniyeti olmayanın nizamı olmaz. Veya nizamı olmayan hakkında kanun tahakkuk etmez. Bütün fenler, bütün ilimler, yani müsbet ilimler, casuslar gibi alemi tetkik ediyor ve araştırıp inceliyor. Ne çıkarıyorlar? Kavaidi külliye, külli kanunlar. Bu neyi gösteriyor? Allah'ın nizam ve intizamının her yerde bulunduğunu, tasarruf sahibi olduğunu gösteriyor. O kanunlardan kimse başını çıkarıp haricen kaçamıyor. Mesela Cenab-ı Hakk'ın bu asırda insanlara takdir ettiği ömür ortalama bellidir. Onu çıkan bir fert düşünülemez. Güneşin doğmasının batmasının kanunu bellidir. Nizam içerisinde, nizamı olmayanın kanunu olmaz. Güneş, o koca güneş, o ateş kütlesi tasarruf ilahiden kendini kurtaramaz. Boyun eğer, itaat eder. O gezegenler, o galaksiler, binlerce yıldızların bir arada olduğu galaksiler birbirlerinin içerisinden geçerler. İki ordunun birbirinin içerisinden geçtiği gibi birbirine temas bile etmezler. Her anda bu faaliyet kainatta zuhur eder ve olur. Niye? Kanuna tabidir. Nizama kimse serkeşlik yapamaz. Tabiat kanunlarının tamamı böyledir. Yanlış tesmiye edilen. Herkesin gözü başındadır, burnunun da üzerindedir. Bakın kanundur bu. Bilerek yapıldığını Kadir-i Alim Allah biliyor, kudretiyle yaratıyor. Bu umumi kanunları, umumi sistemleri ortaya koyuyor. Cenab-ı Hak bununla nazzam olduğunu, nizamın sahibi olduğunu ortaya koyuyor. Bu nizam neredeyse Allah'ın esma ilahiyesi oradadır. Kudretin gittiği yere Allah'ın saltanatı gider. Üstadımız buyuruyor. Her alimin başında bir emame var. Bu ulema sınıfında nizamın olduğunu gösterir. Nizamın olduğunu gösterir. Siz bir öğrenciye baktığınızda ilkokul mudur, üniversite midir anlarsınız. Niye? İlkokul öğrencilerinin giydiği elbise, taşıdığı çanta onun aidiyetini ortaya kor. Bir gözün doktorları, bütün gözlerin doktorlarıdırlar. Niye? Bir göz hangi kaideye tabi ise bütün gözler aynı kaideye tabidir. Bir karıncanın hayatını inceleyen bir zoolog o nevden başka karıncaları inceleme mecburiyetinde değildir. Niye? Aynı kaideye tabidir. Allah'ın saltanatıdır işte bu. Peki bu olmasa ne olur? İlim olmaz. İhtisas olmaz. Tefekkür olmaz. İstikrar olmaz. Nizam ve intizam olmaz. Her taraf felç olur. Allah bununla alemi sevk idare ediyor. Kudretini alim olduğunu bununla ilan ediyor. Bir kanun var. Bir silsile var. Herkes ona tabi. Yer çekimi kanunu. Islatma kanunu. Yakma kanunu. Hayat kanunu. Ölüm kanunu. Bakın. Büyüme neşrinema kanunu. Kayda koymuş üstadımız bir şey. Tekamül kanununa tabi ise o büyür ve gelişir. Veya neşrinema kanununa tabi olan bir şey büyür ve gelişir. Her büyüyen ve gelişen kemale doğru gider. Her kemale doğru gidenin bir ömrü fıtrisi olur. Her ömrü fıtrisi olanın bir eceli fıtrisi olur. Bunlar ölümün pençesinden kendilerini kurtaramazlar diyor. Bir nesne buna tabi olduğu gibi kül de buna tabidir. Fark zaman açısındandır. Bir ağacın dalı hangi kaideye tabi ise kendisi de aynı kaideye tabidir. Taş da düşer, dağ da düşer, yıldızlar da düşer, pamuk da düşer. Düşmenin farklılığı sistemin haricine çıkma anlamına gelmez. Zaman farkı vardır. Bir dal 5 dakikada yanarsa bir ağaç 2 saatte yanar. Bir günde yanar ama yanmaktan kendini kurtaramaz. Cüz neye tabi ise kül de aynı kaideye tabidir. İnsan doğup, büyüyüp, gelişip ölüyor mu? Ölüyor. Bütün canlılar aynı kaideye tabidir. Başka? Kainatta yaratılmış ne varsa hepsi de aynı kaideye tabidir. İşte bugün uzmanlar kainata yaş biçiyor. Kaç milyar olursa olsun önemli değil. Yaş başlangıcı gösterir. Ömrünün uzunluğu onun ezeliyetiyle bir ilgisinin olmadığını ortaya koyar. Hiç ömrünün uzunluğu önemli değildir. Çünkü ne kadar uzun olursa olsun. Mesela siz kaç yaşındasınız kardeşim? 19. Ne demek bu? 19 sene evvel ben yoktum, bitti. 119 yaşında olsa 119 sene evvel yoktum diyecek. Kainatta bir yaş tahdidi var mı yok mu? Ha, kaç milyar olursa olsun bir başlangıcı var demektir. Başlangıcı olanın sonu da olur. Başlangıcı olmayanın sonu olmaz. Bu da Cenab-ı Hak'tır. Zat, sıfat ve esma ve şuunattır. Bunun dışında Allah'tan mada her şey hadistir. Yani sonradan olmuştur. Her hadisin bir muhtisi, ihdas edeni vardır. Bunlar başlangıcı olduğu gibi sonu da olacaktır. Bakın bunlar kaide-i külliye. Fakat kaide-i külliyenin Allah'ın saltanatını kainatta ilan etme, her yerde bayrağını dikme anlamında tefekkür açısından bir faydası olduğu gibi Allah'ın kudret ve ilminin her yere muhit olduğunu gösterdiği gibi bizi gafle iten bir meselesi de vardır. Her nimetin bir külfeti var ya, o da nedir? Bu alışkanlık, bu muttarit gaideler, yetnesek olan bu meseleler insanı atalete atar, tembelliğe atar, gaflete götürebilir. Kimse güneşin doğması için dua etmez. Ama yağmurun yağması için yağmur namazı, yağmur duası var. Niye? Yağmurun yağması bir kaideye bağlı değildir. Ama güneşin doğup batması bir kaideye tabidir. Bak güneş yağmurdan belki daha önemli bir nimettir. Ama gözden kaçıyor kaideye tabi olduğu için. Acaba yarın ne kadar para kazanacağım diyen bir tüccar namazdan sonra dua ediyor. Ya Rabbi hayırlı kazançlar. Hayırlı hayatlar diyen var mı içinizde yarın hayırlısıyla? Önce bir kalkacak mı? Önce ona mı da ona bir dua et. Yatıp kalkamayanlar var. Hayat mazbuttur, muhafaza altındadır. Muttarit bir gayede tabi gibi göründüğünden dolayı Hayat için değil de para için dua ediyoruz. Parayı kazanan hayat, o daha önemli. O hastalıkla kendini gösterir. Ona şimdilik dua etmeye lüzum yok. Hastalanırsak duaya başlarız. Ama rızık, rızık dolayısıyla bize geldiğinden dolayı rızık için dua yapıyoruz Şaban abi. Şimdi bir daha okuyalım. Bakın bu cümle çok önemli. Kadir-i Alim, Sani-i Hakim, kanuniyet şeklindeki adatının gösterdiği nizam ve intizamla, kudretini ve hikmetini hiçbir tesadüf işine karışmadığını izhar ettiği gibi, tesadüf yok, ipler Allah'ın elindedir. Hangi olay olursa olsun, hoşumuza gitmese bile tevafuk var. Allah'ın muradını tahakkuk ettirmeye menfi manada bir dayanma, menfi manada bir takviye vardır. Hep cemali olmaz, bazen celali olur. Hem kudretini gösterir, hem hikmetini. Hikmet ney burada? Arkadaşlar, herkes bu anlamda, her nesne belli bir kaideye tabi olmasa, kimse ilim, hikmet sahibi olamaz. Dedik, bir gözün doktoru, bütün gözlerin doktorudur. Bak, doktorumuz yanımızda. Şimdi her göz aynı kaideye tabi olmasaydı, bir doktor bir gözde dört yıl ihtisas yaptı. Benim gözümün doktoru oldu. Ben gittim ahirete. Doktorun elindeki bilgi ne oldu ihtisas? Çöpe gider. Çöpe gider. Niye? Başka göz benim gözüm standardında değil. Ona bir başka bir mütehassıs lazım. İlim diye bir şey olmaz. İhtisas alanları perişan olurdu yani. Tedaviler de olmazdı. Sağlık mefhumu da kalkardı. Bu dünyanın yaratılmasının bir amacı kalmazdı. Bakın, cennette doktorluk yok. Niye? Hastalık yok ki yani, ihtiyaç olmayacak. Şimdi mesela bütün ilim ve bilim adamlarının bütün ihtisas ve meslekleri perişan olurdu. İnsanlar bu ilmi öğrenemeyince Cenab-ı Hakk'ın alemdeki derc ettiği ulûm-ı ilahiyi anlayamayacaktı. İlmin ne olduğu bilinmeyecekti. Allah'ı bilmekte nakıs, eksik bir yola talip olacaktı. Allah'ın ismi de Alim'dir. Biz bunu neyle biliyoruz? İlimle biliyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak li hikmetin ne yapmış? Bu ilmi ala meratibihim, birbirine benzeyen unsurlara her yerde aynı şekilde yerleştirmiş. Fakat bu bizi gaflete, bazen atalete sevk edeceğinden dolayı, bir de Cenab-ı Hakk'ın irade sahibi, ihtiyar sahibi, tercih sahibi olduğunu bize idrak ettirmek, bu gafletin içerisinde devam etmeme adına her an kendisiyle bir pencerenin açık olması babından, şaz nev'inden her şeyi de anlık be anlık yaratıyor. Şimdi oraya gidiyor üstadımız. İki şeyi birleştirecek. Yani Cenab-ı Hakk'ın umumi manada tecelliyatı Esma-i İlahiye'ye dayanıp devam ettiği gibi, ebedi olduğu gibi, bakın, bunun ihtiyara ve iradeye bakan şazları da ebediyen ve her an oluyor. Fakat biz bunun farkına varamıyoruz. Demek ki tesadüf işine karışmadığını, tesadüf nedir? Rastgele işlerdir. Rastgele işlerden muntazam bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Haluk Nurbaki diye, Allah rahmet eylesin, bir profesör hocamız vardı. Profesördü değil mi abi? Öyle mi? Evet. Onkoloji uzmanıydı. Onun epeyce kitabı var. Ben çoğunu okumuşum. Bu tesadüfle ilgili bir örnek veriyor. Bir maymunu diyor, bir bilgisayarın başına otursanız, ömür ve hayatı boyu elleriyle ayaklarıyla dahil o printer'a bassa, hayatı kadar da printer'ı kullan, şeyi kullansa, klavyeyi kullansa, o printer'dan bir makale çıkar mı? Ha? Ömür boyu. Veya Marmara Denizi'ni mürekkep kabul etsek, İstanbul arazisinde düz ve temiz bir saha olarak düşünsek, elimize maşrabaları alsak, denizi bitirene kadar bu tarafa böyle serpsek ve yaysak, bir şiir yazabilir miyiz? Yazamayız. Bakın, kainatta tesadüfe tesadüf edilmez. Neden? Allah her şeyi tam merkezinden vuruyor. Demin bir örnek verdik. Herkeste iki tane göz var. Kulaklarının hizasında, burnunun da üzerinde. Bu 12'den vurmak demektir. Tesadüf yok. Yok. Her nereye bakarsak bakarsa, eğer külli kaideler konulmuşsa, ilim orada ilerleyebiliyorsa, bunlar Allah'ın işine tesadüfün karışmadığını, her şeyi her şeyiyle bildiğini, kudretinin kanuniyet içerisinde her şeye müdahil olduğunu gösterir. Bu bir cephedir. Fakat yine öbür cepheye geliyoruz. O da nedir? Şuzuzat-ı kanuniye ile, böyle bir kanun var ama bir de bunların içerisine çıkan özel durumlar var. Kanunu deliyor. Kanuna muhalefet ediyor. Fakat muhalefet edenler her zaman var ama biz her zamanlakilerin dikkati bizi çek, bizim dikkatimiz onları çekmiyor. Her zaman var esasında bu. Bakın. Ve adetinin harikalarıyla tegayyürat-ı suriye yerini söyledi şimdi. Evet. Bir cildiyeci bütün ciltlere bakıp yani derilerle ilgilenebilir. Hangi insan derisi olsun fark etmez. Cildiye uzmanı oldu mu? Değil mi? Irk farkı da yoktur. Coğrafya farkı da yoktur. Cinsiyet farkı da. Derilerle ilgilenir. Fakat Cenab-ı Hak o ciltlere, yüzdeki o veçeye öyle bir özel teşahhus veçi veriyor ki o adam Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hiçbir insana benzemiyor. Benzemekte de Allah'ın muradı var, hikmeti var. Benzememekte de hikmet var. İkisi de bizim işimize yarıyor. Benzemesi ilimlerin, ihtisas alanlarının, değil mi? Mesleklerin oluşmasına sebebiyet verdiği gibi, kitapların yazılmasına sebebiyet verdiği gibi, benzememede adalet mekanizmasının, namus meselesinin veya emniyet unsurlarının veya bu farklılığı ortaya koyarak neler yapılıyorsa onların da hikmetini ortaya koyuyor. O da Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir saltanatıdır. Şu kadar parmağın izi, şu kadar parmak. Değil mi? Şu parmağı her doktor eğer sahası ise inceleyebilir. Burada bir benzeme var. Bir de ne var? Bir imza var. Bu imzayı Allah iki defa atmıyor. Bir defa atıyor. Bütün insanların parmaklarının izi birbirine benzemez. Bunların neler yapıldığını biliyorsunuz. Arabalar bunlarla açılıyor. Evin kapıları açık bunlarla açılıyor bakın. Pasaportta artık parmağın izi geçerli. Taklidi olmayan bir şey. Allah işimize yarıyor bak yaratmış. Bak bu her zaman böyledir. Bir insan aynı imza iki defa atmaz. Ben size bir şey söyleyeyim. Mümkün değil. Ana hatta benzer bu senin imzan, benim imzan. Ama %100 ona benzemez. Aynısı bizde de var. Bir kayısı diğer kayısıya kayısı olarak benzer. Ferd olarak benzemez. Mümkün değil. Benzedi mi hikmete uygun olmaz. Allah tek. Her şeyi tek yaratıyor. Çift değil. Ferdiyeti bunu icap ettiriyor veya ferdaniyeti. İnsan bile aynı kelimeyi ifade etse aynı değildir. Neden biliyor musunuz? Bizim bir hocamız vardı. O da söyledi ama bir de askerde albayımız vardı. O da aynı şeyi söyledi. Askerden örnek verelim. Bir alay komutanımız vardı bizim bu Tuzla'da. Hocanın söylediği bu meseleyi o müşahhas olarak nazara verdi. Dedi ki size bir şey söyleyeyim ama bu anlaşılması mümkün olmayan bir hakikattir. Vakadır ama çözemeyiz dedi. Hiçbir nişancı, hiçbir keskin nişancı iki mermiyi aynı yerden geçiremez dedi adam. Mümkün değildir. Daha bunun vaki olduğu görülmemiştir dedi. Anlayamıyoruz böyle bir şey var. Aynı yerden geçtiğini zannettiğiniz o çekirdeğin veya kurşunun deldiği o deliği mikroskopu incelemeye tabi tutsanız mutlaka kenarından köşesinden bir yırtık, bir arıza yapmıştır. Aynı. İmza attığımız halde her imza farklı olduğu gibi. İnce şey yaparsak yani tetkik edersek. Bunun sebebi şudur. Üstad bunu anlatıyor. İnsan diyor her an değişken bir mahluktur. Ceddidu imanekum bilâ ilâhe illallah'ı anlatırken kelime-i tevhidle imanınızı her zaman yenileyin. Neden? insanın kendi değiştiği gibi alemi de değişiyor. Tavattun ettiği vatan da değişiyor. Kainat da değişiyor. Bir an sonra başka bir insan, başka bir mekan, başka bir alem. Kurşun aynı yerden geçmez. Şimdi mesela bir saniye evvel tetiğe bastık, bir mermi gönderdik. Hiç vaziyetimizi bozmadık. İkinci mermiyi gönderirken bir saniye geçtiğini düşünün, değil mi? Ki zaman değişti mi? Aynı zamanda değiliz. Onu anlarız. İkinci mermiyi göndermek için tetiğe bastığımızda vücudumuzda kan biraz daha dolandı mı doktorum? Bak, kan aynı yerde durmuyor. İnsan atomlardan müteşekkil. Atomlarda hummalı bir faaliyet var. Onların içinde elektronlar biraz daha döndü mü kendi çekirdeğin etrafında? Hücrelerin vaziyeti biraz değişti mi? He? Dünya kendi etrafında biraz daha döndü mü? Döndü. Peki güneşin etrafında biraz daha gitti mi? Bir saniye fark anlatıyoruz. Güneş sistemle beraber, galaksiyle beraber ve galaksiyle biraz daha yaklaştı mı? Arkadaşlar, başka bir kainat, başka bir adam, başka bir hedef, başka bir mermi aynı yerden geçmez. İnsanlar bir anı bir defa yaşarlar. İkincisinin adı ona benzer. Aynısı değildir. İşte bu anlık farklılıklar bizi yaşlılığa, ihtiyarlığa, kemale ve ölüme götürüyor. Anlık farklılıklardan Cenab-ı Hak lezzeti mukaddese alıyor. İlahi tefekkür Allah'a aittir. Biz bunun birikimlerinden istifade ediyoruz. 500 sene abi sen yaşlanmışsın, kilo almışsın diyor. O kilo almalar anlık değişkenliğin neticesidir. Biz bu kadarını seyrediyor ama Allah her an bir alemden bir alem alıyor. Zerrat tarlası diyor üstadımız. Ekip biçiyor. Her gün yeni bir alem. Kulle yevmin huve fi şe'n. Anlık değişkenlikler. Şimdi burada da böyle. Esasında farklılıklar da her an oluyor. Her an olan farklılıklardan bu mükemmel alem varlığını devam ettiriyor. Ama biz farklılıktan ziyade aynılıkları seyrettiğip müşahede ettiğimizden dolayı onlar için içinde gizleniyor. İşte gizlenen ve bizi gaflete götüren bu meseleler insanlarda adet haline geldi mi? Allah şaz deminden öyle bir şey yaratıyor ki Allah Allah bu da olurmuş mu diyoruz. Onu yaratmakla diğerine Allah dikkat çekiyor. Bir gün Gaziantep'e gitmiştim ben fuara. Bir kalabalık gördüm. Bana çok böyle dokundu ahel yani. Bir baktım ki bir buzağı affedersiniz 5 tane ayağı var. Allah bir de fazla yaratmış. Böyle omuzundan arkasından aşağı sallanıyor sırtından aşağı. Fazladan koymuş. Böyle yere kadar da tam değmiyor ama. Bütün Antepliler onun başına toplanmış. Dedim ağam onlara. Bunun 4 ayaklısı mı hayırlı 5 ayaklısı mı? Döndüler. Kim dediler ya? 4 ayaklı. Bunun başında niye toplanmış? 4 ayaklısının başına toplamadım o daha hayırlı. Ya git işine kardeşim karışma dediler bana. Ya ona alışmışız ya. Bu dikkatimizi çekiyor. Gayrimuntazam işimize yaramasa bile yenilik bize göre. Şaz. 4 ayaklısının daha mükemmel olduğunu Allah onu yaratmasa idrak edemiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın hayat. Hayat da ölmey ve ölmeyle dirilme arasında bir ıttırat. Bir istikrarla gidiyor. Allah yaratmış da makine işliyor gibi bakmayın olaylara. Her an yaratma var. Her anda memat var. Rahmeti gazabına galip geldiğinden dolayı. Celali cemale galip geldiğinden dolayı hayat tecellisi bizde hükmederek devam ediyor. Gadab şeyde yani memat gölgede kalıyor. Mesela şimdi bakın Cenab-ı Hakk'ın bir ismi Mümit'tir. Her zaman tecelli eder. Tecelli etmediği yer yoktur. Bir ismi de Hay'dır. O da tecelli edecektir. Nöbet galebesi gibidir. Birbiriyle mücadele. Şimdi galip olan diğerini gölgede bırakıyor. O gördüğümüz cenazeler var ya, o özel bir şazdır. Anlık şazlar her an var. Biz bunun farkında değiliz. Buna en güzel örnek Elmalı Hamdi Yazır veriyor. Allah her an yaratmasa bu mahlukat ayakta durmaz. Bu varlık devam etmez. Biz bu süreci seyredemeyiz diyor. Mesela ses bizim haricimizde ses olarak mevcut değildir diyor. Ses ses olarak gelmez. Havanın partiküllerinin bir çeşit titreşimidir. Hava zerratının. Onun kulağa temasında Allah sesi yaratır diyor. Fennidir bu. Doğru söylüyor. Işık da bizim dışımızda ışık olarak gelmez. O da zerratın bir başka ihtizazıdır. Aynı şeyin göze temasında ışık olur. Teknik elemanlar vardır burada, bilir. Mühendislerimiz. Tat da böyledir. Renk de böyledir. Mevcudat da böyledir diyor. Bu sebepten dolayı enerji maddeye, madde enerjiye dönüşebilir. Hatta bu sebepten dolayı her şey de enerjiye dönüşebilir diyor. Renk de, tat da, koku da enerjiye, asıl yapısı maddeyi esiriyedir diyor. Allah esir maddesine teşkilat vermekle mahlukata çevirmiştir. Karbon bir şekilde dizildi mi küldür. Bir şekilde dizildi mi kömürdür. Bir şekilde dizildi mi elmastır. Su, suya teşkilat verildi mi buhar olur, may olarak kalır, buz olur. Su üç şekle dönerse madde-i esiriye bizim hamurumuz. Ustanın mehareti işi müşahede ettiriyor arkadaşlar. Esir maddesinde bir şey yok. Maharete bakalım siz. Bir tekne hamurdan mükemmel bir fırıncı mesela dese ki ben bu tekne hamurda makarnalar görüyorum. Baklavalar görüyorum. Börekler gibi simitler, doğru mu yanlış mı? Tabii, niye? Maharet sahibi adam. Onu eline aldı mı hamurdan ne yapılırsa yapar. Maharet sahibi ise. Aynen üstadımız buyuruyor ki yaratılış teknesinde Cenab-ı Hak madde-i esiriyeyi yoğurdu. Sonra ona esma-i ilahi teşkilat verdi. Süflü ulvi alemleri yarattı. Kademe kademe. Şimdi bir tuğlayı parçaladık mı ne olur? İki tuğla olur. Daha parçala, dört parça, sekiz parça. Git böyle. En son tuğlanın tozu olur. Ama bizim gücümüz buna yetiyor. Allah bir maddeyi parçalayıp ona teşkilat verirse veya birleştirip mahiyet kazandırırsa o keyfiyet değiştiriyor. Şimdi mesela örneğini verelim, derse devam edelim. Bakın şimdi. Şudur örneği. Anne rahminde meydana gelen iki çekirdekli bir hücre, zigot diyorlar işte buna. Bu bölünüyor. 2-4 oluyor, 4-8 oluyor, 8-16 bu şekilde bir. Uzmanlar der ki eğer bu şekilde böyle bölünme devam etse, bir müddet sonra bu başkalaşmasa, farklı hücrelere tebettül etmese, bir el, kudret ve ilim bunun mahiyetini değiştirmese, 9 ay sonra anne rahminden bir insan değil, bir et parçası gelir, kaba bir et parçası. Çünkü bir hücre, yani tuğladan bir tuğla bölündü mü iki tuğla olur. 3-4-5 tuğla, tuğlanın tozu olur. Tuğla toprağa dönmez, tuğla demire dönmez. Ama orada mahiyet değişikliği söz konusu. Burada işin Allah tarafından değiştirildiği kudretin, hikmetin hakikati ortaya giriyor. Aynı olay güneş sistemi için geçerlidir. Bütün gezegenler güneşle beraber ateş değil miydi? Güneşin parçası değil miydi arkadaşlar? Fen de öyle diyor, din de öyle diyor. Fark, fen patladı da bunlar tesadüfen oldu diyor. Din, Allah parçaladı, gezegenleri yarattı diyor. Fark etmez, biz yolu takip edelim. Şimdi dünya da güneşle beraber ateşin bir parçasıydı. Güneş patladı. Cenab-ı Hak güneşi patlattı. Gezegenler kadar parçalarını etrafa yaydı. Dünyayı örnek alalım. Bir ateş güneşten ayrılıp kenara gidip de kendi etrafında dönmekle ne olur? Mantıklı olarak ne olabilir yani? Kömür olsa mantıklı. Kül olursa o da mantıklı. Duman da olabilir. Niye su oluyor? Su ters bir şey ateşe göre. Değil mi doktorum? Su oluyor. Hayat oluyor. Bitki oluyor. Hayvan oluyor arkadaşlar. Allah'ın bu anlamda o kadar şuunatı var ki, bakın hepimiz okul okumuşuzdur. Bir gövdeyi inceleyen bitti. Bütün gövdeler aynı kaideye tabidir. Gövdeyi kanun orada da geçerli. Bir kökü inceleyen bütün kökleri incelemiş olur. Bir yaprak hangi kaideye tabiyse tamamı aynı kaideye tabidir. Dudun yaprağıyla kayısının yaprağı değişmez. Şekil olarak değişir. Büyüklük küçüklük olur. Mahiyet olarak aynıdır. Aynı şey ne fark eder? Aynı kökten, aynı gövdeden, aynı yapraktan çıkan mahlukata bakınız siz. Vişneye bakın, kireze bakın, bibere bakın, işte dedim kavuna bakın. Ne kadar farklı. Adamlar odunun içine gidip odunu inceliyor. Biberin odunuyla domatesin oduna bakıyor. Nasıl oluyor? Orada bir şey yok. Onu semada Esma-i İlahiye'nin ulvi meselesinden inceleyip bakmak lazım. Allah onlara mahiyet değişikliği veriyor. Şuraya bir büyük zat gelse, padişahlarımızdan biri burayı şereflendirse ne yaparız? Hürmeten ayağa kalkarız değil mi? İşte tasavvuf ehli mahiyet değişikliğini böyle izah etmişler. Allah'ın Esma-i İlahiyesi toprağa tecelli edince toprak ayağa kalkıyor. Ne olarak? Nebatat olarak, mahiyet değiştirerek kalkıyor diyor. Evet. Hangi esma, hangi mertebede tecelli etmişse sınıf değiştiriyor. Nebatat hayvanat, hayvanlar insanlara inkılap ediyor ve bunlardan da cennet adamı çıkıyor. İşin temelinde, esasında Allah'ın esması, ismi, sıfatı ve şuunatı ve zatı vardır. Gerisi basit bir vesiledir. Şimdi bakın, şurayı tamamlayalım. İkinci bir nokta, şuzuzat-ı kanuniye ile. Evet, böyle bir umumi kanunla silsilesi var ama Allah bunu ne yapıyor? Bazı sebeplerle deliyor. Bugün işte yaşıyoruz. Mevsim nedir? Şubat. Havaya bakın, 17 derece, 18 derece sıcaklık. Ne oldu? Bu bir şuunattır işte. Şuunattır bu. Yani Cenab-ı Hak şunu diyor. Kulum, doğru suya ihtiyacınız var ama su rahmettir. Bunu kışa bağlamayın. Havzalar boşalıyor. Kış gelecek canım. Kar gelecek, yağmur gelecek. Ne endişeniz var? Önümüz kış. Kader bir dakika diyor. Kışmış değil. Gönderen benim. Müsaade etmezsem kış bile olsa böyle sizi diyeyim, yaz havası gibi çeketle gezdiririm. Bu bir şu uzat. Ama biz buna dikkatimizi çekiyor. Bakın biz bundan anlıyoruz. Anlık şazlara dikkat etsek bütün teveccühü Allah'a vereceğiz. Bu ağır şazlar bizi töhmet altına sokmayacak. Onları idrak edemediğimizden, tefekkür açısından yakalamayıp gaflete düştüğümüzden dolayı bu mühim şazlar da bize bedel ödetiyor işte. Önümüz kuraklık. Bunun tersi de yazda olur ha. Manevi iklimlerde böyledir işte. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi hidayet nübüvvetle paraleldir değil mi? Nübüvvet olmasa hidayet olur mu? Allah onu ona bağlamış. Fakat o da alışıyor. Peygamber bile olsa alıştı mı? Şaz devrinde Cenab-ı Hak onu da ne yapıyor? İkaz ediyor. Müşriklerin sualleri mukabilinde hemen ayetlerin geleceğine alışmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sebeb-i nüzulün biri de budur. Bakın. Şuzzat-ı kanuniye ile adetinin harikalarıyla, tegayyürat-ı suriye ile teşakkusatın ihtilaflarıyla, zuhur ve nüzul zamanlarının tebeddülüyle. Kar ve yağmurun nüzul zamanı ne zaman? Bu zaman tebeddül etti, değiştirdi. Ama bu değişiklik bizim gafletimize binaendir. Diğer şazlara dikkat etsek hep iltifatı Allah'a vereceğiz. Bazen gafletle vermeyince ağır şuzzatlar bizi ne yapıyor? İmtihana tabi tutuyor. Peygamber Efendimiz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Müşrikler sual sorduğu zaman ayet-i kerime geliyor. Arkasını vahye dayamış. Allah'ın sadık kulu, peygamberi, Allah onu mahcup eder mi? Celle Celaluhu. Müşrikler, ya Muhammed gel Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e. Sana 3 sual soracağız. Ver cevabını. Biz de bu dine gireceğiz. Sorun diyor hemen. Ne güzel yani. Sorun. Onların dine girmesi hoşuna gidiyor ya. Hidayete kavuşacaklar. Ahiretleri kurtulacak. Ruh hakkında bize bilgi verir. Başka? Zülkarneyn hakkında malumat istiyoruz. Bir de şu yedi uyurlar yok mu Ashab-ı Kehf? Bunların hikayesini anlat. Yahudiler demişler ki bundan doğru haber verirse kimse bunları bilmez ha. Bunlar vahiy ile ilgilidir. Bu üç suali sorun. Ama bir de incelik var burada demişler o Yahudiler. İkisine uzun uza diye cevap. İkisi dediği Ashab-ı Kehf ile Zülkarneyn. Birinde kısa keserse ruhla ilgili. Kesin peygamberdir. Aman bizim gibi yapmayın. Helak olursunuz. Böyle de diyorlar. Sorun soruyor. Bekliyor. Cebrail aleyhisselam yok. Ortada kalıyor. Ya diyor, yarın gelin bana. Gidin diyor. Yarın gene bir şey yok. 15 gün Allah vahyi inkıta uğratıyor. Değil mi hocam? Buna vahide fetret deniyor. 15 gün. Niye? Alışmış. 15 gün Cebrail aleyhisselam semada görünüyor. Ya neredesin ya Cebrail? Bundan sonra Allah söz verdiği zaman inşallah demeyi unutmasın diyor ya Muhammed. Bak orada da şahs. Vahiy bile olsa peygamber bile alışıyor. 15 gün peygamber efendi o kadar zor geliyor ki. Müşrikler işte. Cenab-ı Hak onu ortada bıraktı Rabbi. Git gel diye bugün yarın bizi oyalıyor. Bir peygamber için bunu düşünün. İkisi hakkında uzun uza diye sure. Ruh hakkında bu emri bir kanundur. Ondan size az ilim verilmiştir. Kısa kesiyor. Ama gene adamlar inanmıyor. Ayrı bir konu. Şazlar böyledir arkadaşlar. Yani demek ki muttarit kaideler insanları ne yapabiliyor? Alışkanlığa itebiliyor. Şimdi bakın. Teşakkusatın ihtilafıyla insanı yaratıyor. Ama herkes ayrı bir sima veriyor. Bak. Yani aynı olarak yaratmada umumi ve genel. Herkese ayrı ayrı özellik verme de umumi genel. Yani Cenab-ı Hakk'ın murid ismi veya sıfatı. Veya diyelim ihtiyarına taalluk eden mesele de tamimdir, umumidir. Fakat bizim dikkatimizi bunlar değil de bunlar ancak meslek sahiplerinin dikkatini çekiyor. Müteassıların dikkatini çekiyor. Bizim dikkatimizi çeken görünüşteki muttarit kaidelerdir. O da zaten gaflete götürüyor. Onun ehemmiyetini alemimizden kaldırıyor. Faili muhtar olduğunu ve ihtiyarını ve hiçbir kayıt altında olmadığını izhar edip yeknesak perdesini yırtarak ve her şey her anda her şeyinde her şeyin ona muhtaç rubiyetine münkad olduğunu ilam etmekle gafleti dağıtıp bu da gafleti dağıtıyor ins ve cinnin nazarlarını esbaptan müsebbibül esbab. Aynı doktor, aynı ameliyat, aynı hasta, aynı cins. Birine şifa, diğerine ölüm. Niye? Allah müsebbibül esbab benim diyor. Vazifenizi yapın, Allah'ın vazifesine karışmayın. Bedir'de galibiyet, Uhud'da mağlubiyet. Niye? Dikkat. Ben sizi galip ettim. En sevdiğine hidayet nasip olmuyor. Amcası Ebu Talip yalvarıyor. Onu öldürmeye gelen düşmana hidayet nasip oluyor. Niye? Peygamberin gücü yetmez. Karşının mukabele sırrıyla ona tabi olması lazım. Güneş ne kadar mükemmel ve aydınlık olursa olsun. Aynamızı çevirmezsek bizim evimizi aydınlatmaz. Ayna sırtını dönerse ha güneş olsun ha olmasın hiç önemli değil. Güneş var ama perdeyi açmamışız. Evimize girmez. Bu tarafta da ona mukabil bir muamele olacak. Allah da hidayeti nasip edecek. Evet. Peygamber Efendimiz'i dahi aleyhissalatü vesselam vazifesi olduğu halde hidayet noktasında Allah'a dua ve iltica yapması için orada ne yapıyor? İmtihana tabi tutuyor. Müsebbibül esbaba çevirir. Kur'an'ın beyanatı şu esasa bakıyor. Mesela ekser yerlerde bir kısım meyvedar ağaçlar bir sene meyve verir. Yani rahmet hazinesinden ellerine verilir, o da verir. Bak ne güzel söyledi. Onun eliyle meyveler geliyor. Mucize Allah'ın sanatıdır. Sadece peygamberden gelmez. Ağaçtan da gelir. Biz mucize deyince peygamberlerle paralel zannediyoruz. Güneşin dönmesi de bir mucizedir. Mesafesi de mucizedir. Değil mi? Sıcağı da bir mucizedir. Bunlar da az ileri az geri bizi perişan eder. O halde her ne olursa olsun Allah'ın fiilidir. Fakat geliş sebepleri ve yolları ayrıdır. Bu da imtihana vesiledir işte. Öbür sene bütün esbabı zahiriye hazırken meyveyi alıyor, vermiyor. Öyle olmuyor mu yani? Hem mesela sair umuru lazimeye muhalif olarak yağmurun evkat-ı nüzulu o kadar mütehavveldir ki diğer lüzumlu işlere göre Cenab-ı Hak yağmura bir hususiyet vermiş. Ne zaman yağacağı bilinmez. Rasathaneler biliyor. Rasathanelerin bilmesi gaybi bilmek anlamına gelmiyor. Beş şey mugayyabat-ı hamse derler. İnsanlar beş şeyi bilmezler. Bunlar ancak Allah bilir. Bunun bir tanesi de yağmurun nüzulüdür. Rasathanelerde yağmurun nüzulünü bilmeleri gaybi bilmek değildir. Şimdi bakın doktorlarımız var burada. Adam hastaneye götürüp doktor tedavi ediyor. Ağır bir hastalığı var. Hastanızı götürün 6-7 ay ya yaşar ya yaşamaz. %80-90 da isabet ediyor değil mi? Doğru çıkıyor. Bu doktor gaybi bilmiyor. Niye? Hastalıktan, emareden sonucu görüyor. Köyü görüyor. Onun iptidai sebepleri var. Peki sağlıklı bir adamın doktor ömrünü tayin edebilir mi? Hiçbir problem olmayan bir adamı götürsek, doktor dese ki 6 aylık ömrü kalmış. Neye göre konuşuyorsun sen? İşte gaybi bilmek budur. Bilinen şeyin emareleri çıkmış. Bize doğru bazı vesile yaklaşmış olan bir meseleyi tahmin etmek gaybi bilmek değildir. Bugün rasathaneler bunu biliyorlar. Yani yaklaşan nem veya başka bazı sebeplerle yaklaşan yağmuru haber veriyor. Benim rahmetli babam vardı. Yağmurdan 2 saat oğlum yağmur yağacak derdi. Niye? Romatizmalarımdan anlıyorum. Rasathanesi yok. Şimdi bu zat gaybı mı biliyor? Hangi rasathane 10 yıl sonra yağmurun ne zaman yağacağını bilebilir ki? Onu bilirse gaybı bilmek odur işte. Gayıptan çıkmış. Şehadet alemine yaklaşmış. Kudretin malı olmuş. İlimden çıkmış. Bir meselenin alametlerini tahmin ederek şu zaman yağacak demek yaklaşanı bilmektir. Gaybi bilmek değildir. Bu mugayyabat-ı hamsede dahil olmuştur. Çünkü vücutta en mühim mevki hayat ve rahmetindir. Vücutta en mühim mevki hayat ve rahmetindir. Yağmur ise menşe-i hayat ve mahz-ı rahmet olduğu için elbette o ab-ı hayat, o ma-ı rahmet gaflet veren ve hicab olan yeknesak kaidesine girmeyecek. Belki doğrudan doğruya Cenab-ı Mün'im-i Muhyi ve Rahman ve Rahim olan Zat-ı Zülcelal perdesiz elinde tutacak. Ta her vakit dua ve şükür kapılarını açık bırakacaktır. Dua ve şükür kapıları devamlı açık olsun diye Cenab-ı Hak yaratılan vesileler ve diyelim nesneler içerisinde, varlıklar içerisinde en mühim mevkide olanlara sebepler koymamıştır. Bunun biri de insanın ruhudur. Adam bir kuruşundan ölüyor da 100 kuruşundan ölmüyor. Minarenin 1. basamağından düşüp ölüyor, şerefeden düşüyor, ölmüyor. Bak bak, hayat almak Allah'ın elindedir. Anne rahminde belli bir süre sonra gelip ruh giriyor. Hiçbir sebep yok. Çocuğun büyümesini annenin gıdasına bağlayabiliriz. Ama ruhun gelmesini nereye bağlayacağız? Girmesi de çıkması da Allah'ın tasarrufu altındadır. Rahmet de böyledir. Hayat ve rahmet. Bir de üstad neyi sayıyor? Vücut ve nur. Bu 4 şey diyor, esbab dairesinin tasarrufu altında değildir. Niçin yaratıldı? Hiçbir sebep yok. Hiç. 70-80 kilo atomdan Allah her şeyi yaratabilirdi. Kaç kilo geliyorsunuz siz? 85. Bak ağırbaşlı bir kardeşiniz 85 kilo geliyor. 85 kilo atomdan ne yapmaz Allah? Bir okka mürekkeple mükemmel bir ressam hangi resmi çizemez ki? Bir ağaç resmi çizmi kim onu zorlayabilir iradesinden başka? 80 kilo atomla yarattığı mahlukata bir bakın hele, ağaçlara, hayvanata neler yaratmış. Onlardan biri olabilirdik arkadaşlar. İmkanlılığı yok ki. Şükretme mecburiyetindeyiz. Maziye baktığımızda olmamız muhtemel olan ne kadar alternatifler varsa. Bunlar olmamışsak kimsenin siparişinden, gücünden, kuvvetinden değildir. Taş olabilirdik, toprak olabilirdik, su kütlesi olabilirdik. İçimizde balıklar yüzerdi. Evet, Madenlerden bir şey olabilirdik, alınıp satılırdık altınlar, gümüşler gibi. Onlar da yaratılmış. Netice hepsinin asıl maddesi esirdir. Nebatat olurduk, hayvanat olurduk. Hayvanların canavarları olurduk, Allah korusun. Bakın, gelin bu tarafa. Ne suçları vardı? Allah'ın iradesi böyle icap ettirdi. İnsanlar içerisinde kafirlerden, gayrimüslimlerden, Yahudilerden olup insanın başının belası olurduk. Oluyorlar işte. Gelin bu tarafa durun. Müminlerden, gaflete girenlerden olurduk. Müminlerde de kademe farkı vardır. Onların içinde bu ülkede doğmak, ehli sünnet vel cemaat mezhebinde olmak, onun içinde böyle bir davanın içerisinde bulunmak, bunlar gerdanlık gibi bize dizilmiş nimetlerdir. Niye kebap yemiyorum? Niye bu elbiseyi giymiyorum? Niye peynir ekmeğe talim ediyorum demek zavallılıktır. Hocam öyle söylüyor. Bir kambur geldi diyor şeye, kümbete. İki taraftan kambur, hem önden hem arkadan. Bir de yanında böyle baba yiğit fidan gibi bir delikanlı. O onun arkadaşı. Üniversiteden geliyorlar. İkisi de hoca. Ben o kamburu tanıdım. Dedim hocam bir sualimiz var. İkisi de geldi içeriye. Allah adil mi? Amenna dedim. Allah adil mi? Kim adil olur? Anladım diyor. Kendi arkadaşını kıyaslayacak. Adil mi deyince. Dedim hani bazılarını böyle güzel, boylu, boslu kendini tarif ediyor. İsim vermiyor diyor. Yaratmış da bazen böyle mahcubiyet içinde yaratmış. O da boynunu bükmüş böyle duruyor. Onun suçu ne? Bunun hani iyiliğine. Ya mülk Allah'ın. 29 harfi bilen bir adam istediği cümleyi yazar. Harf ona itiraz edemez ki. Yazmasa ne olacaktı yani? Hocam demiş ki sesinizi çıkartmayın. Niye? Affedersin merkepler görürse, duyarsa mahcup olursunuz. Niye hocam? Demiş benim babam merkeptir. Anam da merkep. Bak ben merkep oğlu merkep. Evladım da merkep. Ben ihsan etmiyorum da size ne oluyor? Gelin değişelim. Ben kamburlu insanlığa razıyım. Siz falan sırtınıza vurulmaya razı olacak mısınız? E şimdi minarenin şerefesine kadar çıkartmış. Herkesi farklı minareye çıkarır. Allah'ın muradı öyledir. Kimsenin haşa Cenab-ı Hak'tan bir alacağı yok ki. Öyle bir şey yok yani. Kimisi minarenin üçüncü, kimisini dördüncü, beşinci şerefesine çıkarır. Birinci şerefesine çıkan bir adam, elinde hediyeler var. Başta öbürü de beşinci şerefeye çıkmış. Tamam da beni niye buraya çıkarttın yoksa dururken dese, elindeki nimetler, hediyeler aşağı gönderir adamı. Hiç bunlara layık değil. Yokluğun karanlıklarından geldin. Herkes hayatından memnun. Sana ne oluyor? Der. Değil mi? Kaderden böyle bir cevap gelir. Bak kurbağa. Çamının suya hayatından memnun. Allah onu orada memnun etmiş. Getirin o tilkiyi. Padişahın koltuğuna oturtun. Nereden getirin? Yani götürün yerime diyecek. Allah onu orada memnun etmiş. Ne biliyoruz? Üzerine git senden kaçar. Hemen suyuna atlar. Niye kurbağalığımı elimden almaya gelmiş diye kaçar. Demez ki yeter bu hayattan bıktım. Al senin olsun. Kaçmayan bir mahluk var mı üzerine gitsek? Herkes hayatından memnun. Bir insan iradesini aşarak ve taşarak itiraz ediyor. Evet arkadaşlar. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Demek ki bunun sebebine herkes doğrudan doğruya Cenab-ı Mün'im, Muhi ve Rahman ve Rahim olan Zat-ı Zülcelal, evet, o yeknesak kaidelerini yırtarak özel bir muameleyle Allah kendini gösteriyor. Ta her vakit dua ve şükür kapılarını açık bıraksın. Hem mesela rızık vermek ve muayyen bir sima vermek, birer ihsanı mahsus eseri gibi ummadığı bir tarzda olması. Rızıklara bakın. Ummadığı bir tarzda hakikaten doğan çocuk ne bilecek göbekten veya diyelim sinelerden beslenmeyi. Anne rahminde göbekten besleniyor, doğuyor, sinelerden süt geliyor. Allah Allah. Şefkatle beraber geliyor. Biri maddi, öbürü manevi nimet. Biri birisiz olmaz. Babada şefkat, annede süt olur, çocuk ölür biliyor musunuz? İkisinde beraber olacak. Bütün hayvanat buna dahil. Süt gelse, şefkat olmasa kim onu emzirecek? Tersi olsun, merhamet olmaz adamda. Veya merhamet olur, süt gelmezse yine o acıya acıya hayvan, o insan gider. İkisi beraber büyük bir nimet. Biraz daha güce kuvvete kavuşunca o gidiyor posalı şeyler yiyor. Güç kuvvet arttıkça rızık gizleniyor. O adam büyüse 20-30-40 yaşında hasta olsa yine şefkat merhamet etrafını çeviriyor. İhtiyaç var çünkü. Evet. Sima vermek ve rızık vermek. Muayyen. Birer ihsan-ı mahsus eseri gibi ummadığı tarzda olması. Ne kadar güzel bir surette. Meşiyet-i ihtiyar Rabbaniye'yi gösteriyor. Daha tasrifi hava. Havaya verip şey, ona verdiği vazifeler. Ve tesir-i sehab. Bulutları değil mi? Musahhar etmesi gibi şunat-ı ilahiyeyi bunlara kıyas edebilirsiniz.